Ayrım 23.
Sayfa 226. Rusya'nın bir tek insanın Büyük Petro'nun istenci sayesinde uygarlığa kavuştuğunu, Fransa'nın bir tek insanın istenciyle, Napolyon'un istenciyle cumhuriyetken bir imparatorluk haline geldiğini ve Fransız ordularının işte böylece Rusya üzerine yürüdüklerini kabul eden tarihçiler için, Rusya'nın güçlü bir devlet olarak kalmasının tek nedeninin Napolyon'un ayın 26'sında amansız bir nezleye tutulması olduğu düşüncesi kaçınılmaz ve akla uygun bir şeydir. Eğer Borodino Savaşı'nı yapmak ya da yapmamak falan ya da filan buyruğu vermek salt Napolyon'un istencine bağlı olsaydı, elbet istencini belirtmesine etkileyebilecek olan nezle Rusya'nın kurtuluş nedeni olabilirdi. Böyle düşünülürse Rusya'nın asıl kurtarıcısı Napolyon'un ayın 24'ünde ona su geçirmez çizmelerini giydirmeyi unutmuş olan uşağıdır. Bu düşünce akışından böyle bir sonuç çıkarılması kaçınılmaz bir şeydir. Voltaire'in alay olsun diye hep kendisi de neyle alay ettiğini bilmiyordu ya, Saint Barthélemy gecesinin 9. Charles'ın bağırsaklarının bozulmasından ileri geldiğini söylemesi gibi. Ama Rusya'nın bir tek insanın yani 1. Petro'nun istenciyle uygar bir duruma geldiğini, Fransa'nın da bir imparatorluk haline gelmesinin ve Rusya ile savaşa tutuşmasının bir tek insanın yani Napolyon'un istenciyle gerçekleştiğini kabul etmeyen insanlar için böyle bir düşünce biçimi yalnız yanlış ve saçma değil, aynı zamanda insan varlığına tümden aykırı bir şeydir. Tarihsel olayların nedenleri nelerdir sorusuna başka bir karşılık da verilebilir. Şu evrensel olayların akışı yukarıdakilerce önceden belirlenmiştir. Bu olaylara katılan tüm insanların istençlerinin bir araya gelip o doğrultuda işlemesine bağlıdır bu akış. Ve Napolyon'un bu akış üzerindeki etkisi yalnız dış ve görünürde bir etkidir. Saint Barthélemy gecesinin o gece için buyruk vermiş olan 9. Charles'ın istenci sonucu olmadığı, yalnız kralın bu kıyım buyruğunu kendisinin verdiğini sandığı, 80 bin kişinin can verdiği Borodino boğazlaşmasının da Napolyon'un istencinden ileri gelmeyip, gerek savaşa başlamak gerek savaşı sürdürmek için bir dizi buyruk verdiği halde, yalnız bu konuda kendisi buyruk vermiş olduğu için ona öyle geldiği varsayımı, İlk bakışta nedenle tuhaf görünürse görünsün, bizi insan kılan, en az büyük Napolyon kadar değerli birer insan kılan insanlık onuru, sorunun bu çözümünü kabule zorlanmakta ve tarihsel araştırmalar da söz konusu çözüm biçiminin doğruluğunu kanıtlamaktadır. Borodino Savaşı'nda Napolyon hiç kimseye ateş etmemiş, hiç kimseyi öldürmemişti. Bütün bunları erler yapmıştı. Demek ki insanları öldüren o değildi. Fransız ordusundaki erler Borodino'da Rus erlerini Napolyon'un buyrukları gereğince değil kendi istekleriyle öldürdüler. Tüm Fransız ordusu aç, perişan, üstü başı partal ve çıktıkları seferden bitkin bir duruma gelmiş tüm Fransızlar, İtalyanlar, Almanlar, Polonyalılar kendilerine Moskova yolunu kapayan ordunun karşısında artık pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diye düşünüyor, bunun böyle olduğunu duyumsuyorlardı. Eğer Napolyon o anda onlara Ruslarla dövüşmeyi yasak etmeye kalksa, Napolyon'u da öldürür ve Ruslarla dövüşmeye giderlerdi. Çünkü onlar için ok yaydan çıkmıştı artık. Napolyon sakat kalmalarına ya da ölmelerine karşılık avuntu olarak, sonraki kuşakların Moskova önündeki savaşa katıldıklarını söyleyerek onları yücelteceklerini ileri sürerken yaşasın imparator diye bağırıyorlardı. Yer yuvarlarını bir buke çubuğuyla delen çocuğun resmini gördükleri vakit yaşasın imparator diye bağırdıkları gibi tıpkı. Kendilerine söylenen her saçma söze gene aynı biçimde yaşasın imparator diye bağıracaklardı. Onların artık yaşasın imparator diye bağırmaktan ve Moskova'da utku kazanmış insanlar olarak hak ettikleri besine ve dinlenmeye kavuşmak için savaşmaktan başka hiçbir şeyleri kalmamıştı yapacak. Demek ki Napolyon'un buyruğuna uyarak öldürmüyorlardı insan kardeşlerini. Savaşın gidişini yöneten de Napolyon değildi. Çünkü devinin planında buyurduklarından hiçbiri yerine getirilmemişti ve savaş sırasında önünde olup bitenleri bilmiyordu. Demek ki insanların birbirlerini ne biçimde öldürdükleri de Napolyon'un istencine bağlı değil, onun istenci dışında ve savaşa katılan binlerce insanın istencine bağlı olarak olup bitiyormuş gibi görünüyordu. Bu açıdan bakılınca Napolyon'un nezle olup olmadığı, tarihsel bakımdan besin kollarında görevli en sıradan erin nezle olmasından daha büyük bir önem taşıyamaz. Hele Napolyon'un 26 Ağustos günü nezle olduğu için hazırladığı devinin planının ve savaş sırasında verdiği buyruklarının etkilerine oranla pek o deyin iyi olmadıklarını ileri süren yazarların savları da geçerli değildir kesinlikle. Burada kopya ettiğimiz devinin planı hiç de daha eski planlarda, savaş kazandıran eski planlardan daha kötü değildi, hatta daha iyiydi. Savaş sırasında verilen sözlü buyrukların aynıydı. Yalnız devinin planıyla verilen buyruklar eskiden yapılanlara oranla daha kötü görünüyorlardı. Çünkü Borodino Savaşı Napolyon'un kazanamadığı ilk savaştı. Savaş kazanılmazsa en kusursuz, en inceden inceye düşünülerek hazırlanmış devinin planı bile kötü görünür ve askerlik uzmanları onu ciddilikle eleştirir. Ama savaş kazanılırsa en kötü devinin planı ve en saçma buyruklar bile çok yerinde görünür. Dahası birçok ciddi insan da oturup bu kötü buyrukların ne deyin doğru olduklarını kanıtlamak için ciltler dolusu kitap yazar. Weyrother'in Austerlitz Savaşı için hazırladığı devinin planı bir kusursuzluk örneğiydi. Bu alanda hazırlanmış planların en yetkiniydi. Öyleyken bu planı kusursuzluğu yüzünden, daha doğrusu aşırı derecede ayrıntılara yer verdiği için eleştirmişlerdir. Napolyon, Borodino Savaşı'nda bir iktidar temsilcisi olarak görevini çok iyi, dahası başka savaşlarda olduğundan da çok daha iyi yapmıştır. Savaşın gidişine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmamış, mantığa daha uygun düşünceleri benimsemiş, karışıklık yaratmamış, kendi kendisiyle çelişkiye düşmemiş, korkmamış ve savaş alanından kaçmamıştır. Tersine büyük olgunluk göstererek savaşta kazandığı deneylere dayanarak sonunda her şeyi kendisi yönetiyormuş gibi ondan beklenen ağırbaşlılıkla heyecana kapılmadan davranmıştır. 29. Napolyon cephe boyunda yaptığı ikinci kaygılı gezisinden sonra satranç tahtası hazırlandı, oyun yarın başlayacak dedi. Sonra kendisine punç getirilmesini istedi ve yanına Bosse'yi çağırdıktan sonra onunla Paris konusunda imparatorluğun evinde yapmak istediği değişiklikler üzerine konuştu. Ve saraydaki ilişkileri en küçük ayrıntılarına değin anımsadığı için başkanı şaşkınlık içinde bırakarak söyleşiye daldı. Önemsiz şeylerle ilgileniyor, Bosse'nin gezilere düşkünlüğüyle alay ediyor, tıpkı hasta ameliyat masasına bağlanırken gömleğini giyip kollarını sıvayarak "Artık bu iş benim elimde, yapacağımı apaçık ve kesin olarak biliyorum. İşe girişme zamanı gelince de bunu başka hiç kimsenin yapamayacağı biçimde yapacağım. Şimdi şaka edebilirim. Dahası ne deyin çok şaka edersem, ne deyin sakin olursam, siz de o deyin bana güvenebilir, sakin olabilir ve dehama şaşırabilirsiniz" diye düşünen, tanınmış bir operatör gibi aldırmaz bir tavırla söyleşiyordu. İkinci punç bardağını bitirdikten sonra düşüncesine göre ertesi gün kendisini bekleyen ciddi işten önce dinlenmeye gitti. Yapılacak savaşla o deyin ilgiliydi ki uyuyamıyordu bile. Akşamın rutubetinden ötürü nezlesi şiddetlendiği halde saat 3'te gürültüyle burnunu silerek çadırın önündeki büyük bölmeye çıktı. "Ruslar geri çekildiler mi?" diye sordu. Düşman ateşlerinin hep aynı yerlerde yandığını söylediler. Bundan hoşnut kaldığını belirten bir biçimde başını salladı. Nöbetçi yaver çadıra girdi. Napolyon ona "Söyleyin Rab, acaba bugün iyi bir iş yapacak mıyız dersiniz?" diye sordu. Rab, "Kuşkusuz majeste" diye karşılık verdi. Napolyon ona baktı. "Anımsar mısınız majeste, Smolensk'te söyleme onurunu bana tanıdığınız bir söz vardı. Ok yaydan çıktı artık," dedi yaver. Napolyon kaşlarını çattı ve uzun süre başını eline dayamış olarak hiç konuşmadan oturdu. Birden, "O zavallı ordu Smolensk'ten bu yana çok küçüldü. yazgı düpedüz bir fahişedir Rab. Bunu hep söylemişimdir. Şimdi de bunun doğruluğunu duyumsamaya başladım. Ama muhafız alayı dimdik ayakta değil mi diye sordu. Yaver evet majeste diye karşılık verdi. Napolyon ağzına bir hap aldı ve saate baktı. Canı uyumak istemiyordu, sabah değin çok vakit vardı daha. Zaman kazanmak için de hiçbir buyruk verilemezdi çünkü verilecek tüm buyruklar verilmişti ve o sırada yerlerine getiriliyordu. Napolyon sert bir tavırla, ''Bisküvileri ve pirinci birliklere dağıttılar mı?'' diye sordu. ''Evet majeste, pirinci de mi?'' ''İmparatorun pirinç verdiği buyruğu bildirdiğini söyledi Rab ama Napolyon buyruğunun yerine getirildiğine inanmıyormuş gibi başını salladı.'' Uşak elinde punçla içeri girmişti. Napolyon ondan bir bardakta rapa verilmesini istedi ve hiç konuşmadan kendi bardağını yudumlamaya koyuldu. Kadehi koklayarak, ''Ben ne tat alabiliyorum ne de koku'' dedi. ''Bıktım bu nezleden. Bir de tıptan söz ederler. Bir nezleyi sağaltamadıklarına göre hangi tıptan söz ediyorlar? Bu hapları bana Koravihar verdi ama hiçbir işe yaramıyorlar. Neyi sağaltabilirler?'' Bedenimiz bir yaşama makinesidir. Yaşamak için yapılmıştır. Bırakın yaşasın. Varsın o makinede kendi kendini savunsun. Bunu onu ilaçlara boğarak yaptığınızdan daha iyi yapacaktır tek başına. Bedenimiz bir süre işlemesi gereken kusursuz bir saat gibidir. Saatçi onu açamaz. Ancak gözleri bağlı olarak el yordamıyla yoklayabilir onu. Bedenimiz bir yaşama makinesidir. Hepsi bu. Sonra birden her zaman yapmaktan hoşlandığı tanımlamalar ve belirtmeler yolundan sapmış gibi hiç beklenmedik bir tanımlamada bulundu. ''Ustalık nedir biliyor musunuz Rab?'' diye sordu. ''Ustalık belirli bir anda düşmandan daha güçlü olmaktır. Hepsi bu.'' Rab buna yanıt vermedi. Napolyon, ''Yarın Kutuzov'la karşılaşacağız.'' dedi. ''Bakalım ne olacak? Anımsar mısınız? Braunke'de orduya komuta eden oydu ve 3 hafta boyunca bir kez olsun ata binip Berkit'ini gözden geçirmemişti. Bakalım ne olacak?'' Saatine baktı, 4'tü. Uyumak istemiyordu. Punç bitmişti, gene de yapılacak bir şey yoktu. Kalktı, bir aşağı bir yukarı dolaştı. Sıcak tutan bir ceket, başına şapka geçirip odadan çıktı. Gece karanlık ve nemliydi. Gökten belli belirsiz bir nem yağıyordu. Fransız muhafız alayının çoban ateşleri donuk bir ışıkla parlıyor, Rus cepheleri boyunca yanan ateşte duman perdesi arasında uzaktan uzağa pırıl pırıl görünüyordu. Her yer sessizdi ve mevziyi almak üzere devinime geçen Fransız ordularının hışırtısıyla nal sesleri duyuluyordu. Napolyon çadırın önünde bir aşağı bir yukarı dolaştı, ışıklara baktı, nal seslerine kulak kabarttı. Hemen orada başında tüylü bir kalpakla nöbet bekleyen ve imparatoru görünce siyah bir ip gibi gerilen muhafız erinin yanından geçerken birden durakladı. Karşısında durup erlerle konuşurken her zaman yaptığı gibi alışılmış yapmacık bir sertlikle ''Sen hangi yıl göreve başladın?'' diye sordu. Er karşılık vermedi. ''Ya eskilerdensin demek. Alayda pirinç dağıtıldı mı?'' ''Dağıtıldı efendim.'' Napolyon başını sallayarak yanından uzaklaştı. Saat 5:30'da at sırtında Shevardino köyünün içinden geçiyordu. Ortalık ağrıyordu, gökyüzü temizlenmişti. Yalnız doğuda bir tek bulut vardı. Terk edilmiş çoban ateşleri sönmeye yüz tutmuştu, sabahın solgun ışığında tütüyorlardı. Sağda bir tek top sesi duyuldu, çevrede yankılandı ve yeri göğü saran derin sessizliğe gömülüverdi. Birkaç dakika geçti. İkinci, üçüncü bir atış duyuldu, hava hafif ürperdi. Daha ilk atışların sesi dinmemişti ki, birbirine karışarak ve birbirini bastırarak daha başka, onların arkasından da daha başka atış sesleri duyuldu. Napolyon, yaverleriyle birlikte Shevardino tabyasına giderek attan indi. Oyun başlamıştı. 30. Pierre Gorki'den Prens Andrei'nin yanından döndükten sonra seyise at hazırlamasını, sabahın erken saatinde kendisini uyandırmasını buyurdu ve bölmenin öbür yanına geçip Boris'in ona bıraktığı köşede hemen uyudu. Ertesi gün sabah uyanıp da mahmurluğu büsbütün geçtiği vakit köy evinde artık hiç kimse yoktu. Küçük pencerelerde camlar şangırdayıp duruyordu. Seyis önünde dikilmiş onu sarsıyordu. Pierre'in yüzüne bakmadan inatla ve artık onu uyandırmaktan umudunu yitirmiş olarak omuzundan tutmuş, bedenini durmadan sarsıyordu. Pierre daha uyanır uyanmaz, ''Ne var, başladı mı, vakit geldi mi?'' diye sordu. Emekli bir er olan Seyis, ''Top seslerini duyuyor musunuz efendim?'' dedi. ''Tüm efendiler çoktan dışarı çıktılar, başkomutan hazretleri de çoktan geçip gittiler.'' Pierre hızla giyindi ve bir koşuda kapının önüne çıktı. Dışarıda açık, serin, insana dinginlik veren bir hava vardı, çiğ yağmıştı ortalığa. Bulutların arasından yeni sıyrılmış olan güneşin ortadan kesilen kırık ışınları, karşı sokaktaki evlerin damları üzerinden çiğ damlalarıyla tozu bastırılmış yola, evlerin duvarlarına, bahçe duvarlarının üzerindeki pencerelere ve Pierre'in köy evi önünde bekleyen atlarına dökülmekteydi. Toprağın uğultusu avluda daha da belirli olmuştu. Sokaktan dört nala bir kazak geçti. Yaver, vakit geldi kontum, vakit geldi diye seslendi. Pierre, atının arkasından getirilmesini buyurarak sokaktan geçip bir gün önce savaş alanını seyrettiği tepeye doğru gitti. Tepede kalabalık bir asker grubu vardı. Kalabalığın ortasında kurmayların Fransızca konuştuğu işitiliyordu. Kutuzov'un kırmızı şeritli beyaz şapkasıyla ak saçlı başı ve omuzlarına gömülmüş saçları ağarmış ensesi görünüyordu. Tek borulu dürbünle ileriye yola doğru bakıyordu. Pierre, subayların toplandığı yerin önündeki basamaklardan yukarı tabyaya çıkınca, gözlerinin önüne serilen görünümün güzelliği karşısında öylesine büyük bir şaşkınlığa kapıldı ki olduğu yerde bir an çakılıp kaldı. O akşam tepeden hayran hayran seyrettiği aynı yerdi burası. Yalnız şimdi tüm o bölge ordularla ve topların fışkırttığı dumanlarla doluydu. Pierre'in arkasından biraz daha sola yükselen parlak güneşin eğri ışınları, sabahın tertemiz havası içinde tüm görünüm her şeye sinen, pembeye çalan altın rengi bir aydınlığa bürünmüş, yer yer uzun gölgelerle sarılmıştı. Uzaklarda ufkun başladığı yerde tepeleri girintili çıkıntılı bir çizgi oluşturan ağaçlarıyla sarımsı yeşil bir taştan oyulmuş duygusunu uyandıran ormanlar uzanıyordu. Ormanların arasından giden geniş Smolensk yolu baştan başa birliklerle doluydu. Daha yakınındaki altın rengi tarlalar ve korular pırıl pırıldı. Önde, sağda, solda her yerde ordular görülüyordu. Bütün her şeyde bir canlılık, bir yücelik ve afallatıcı bir hava vardı. Ama Pierre'i en çok şaşırtan şey, asıl savaş alanının Borodino ile Koloça Irmağı'nın yukarısında her iki yanında uzayıp giden düzlüklerdi. Koloça'nın, Borodino'nun üzerinde ve ırmağın iki kıyısında özellikle solda, Voyna Irmağı'nın bataklıklar içinden Koloça'ya döküldüğü yerde, parlak güneşin doğuşuyla eriyen, dağılan, tülleşen ve arkasından görünen her şeye büyülü bir güzellik katarak, kenarları daha belirli sınırlarla gösteren bir sis vardı. Bu sis top atışlarının dumanlarına karışıyor ve o sisle duman karışımının içinde sabah güneşinin şimşek gibi parıldayan ışınları suda, kimi vakit otlardaki çiğde, kimi vakit Borodino'nun damlarında, kimi vakit Borodino'da ve kıyılarda toplanmış erlerin üzerinde, kimi vakit yeşil sandıklarda ve toplarda geziniyordu. Bütün bunlarda deviniyormuş gibi görünüyordu. Ne tuhaftır ki görünümün asıl güzelliğini ortaya çıkaran da bu dumanlarla top atışlarının sesleriydi. Pof! Birden eflatuna, kül rengine ve süt beyazına çalan dolgun bir duman yuvarlağı görünüyor, arkasından da pat diye duman çıkaran topun sesi yükseliyordu. Pof! Pof! İki duman birden birbirine çarparak birleşerek yükseliyor, pat pat sesleri görünenlerin gerçekten de var olduğunu belirtiyordu. Pierre henüz minik ve dolgun bir küçük topa benzerken gördüğü dumana gene bakınca o deminki topun yerinde bir yana doğru uzayan kocaman duman balonları görüyor, sonra pof, kısa bir duralama, pof poflarla 3 dağısı 4 top daha ateşleniyor ve her yükselen dumana aynı duraklamalarla pat pat pat pat diye kulağa hoş gelen kesin, diri ve tok sesler karşılık veriyordu. Kimi vakit dumanlar konuşuyormuş, kimi vakitte onlar duruyormuş da yanlarında ormanlar, tarlalar, parlak süngüler kayıp gidiyormuş gibi geliyordu insana. Utku çığlıklarını andıran sesleriyle o geniş dumanlar, tarlaların, fundalıkların üzerinden yükseliyor. Daha yakınlarda, aşağılarda, ormanlarda ise tüfeklerin yuvarlaklaşmaya vakit bulamayan küçük küçük dumancıkları fışkırıyor, aynı biçimde hafif sesler çıkarıyorlardı. Tüfekler pat pat pat diye sık olmakla birlikte top ateşleriyle karşılaştırılırsa düzensiz ve gösterişsiz bir biçimde çatırdıyorlardı. Pierre dumanların, parlak süngülerin, topların, devinim ve seslerin bulunduğu yerde olmak isteğini duydu. Kendi izlenimleriyle başkalarının izlenimlerini karşılaştırmak için dönüp Kutuzov'a ve yaverlerine baktı. Ona öyle geldi ki herkes aynı duyguyla ileriye savaş alanına doğru bakıyordu. Şimdi bütün yüzleri bir akşam önce ayrımsadığı ama ne olduğunu ancak Prens Andrei ile yaptığı konuşmadan sonra tam olarak kavradığı o gizli, o sıcak duygu aydınlatıyordu. Kutuzov gözlerini savaş alanından ayırmadan yanında duran generale "Git yavrum git, Tanrı seni korusun" diyordu. General buyruğu aldıktan sonra Pierre'in yanından geçip tepenin yamacına doğru gitti. Kurmaydakilerden birinin nereye gittiği sorusuna soğuk bir tavırla "Irmağın geçit yerine" diye yanıt verdi. "Ben de oraya, ben de oraya" diye düşündü Pierre ve aynı yönde generalin arkasından gitti. General bir kazağın getirdiği ata biniyordu. Pierre kendi seyisine yaklaştı. Atlardan hangisinin daha uslu olduğunu sorduktan sonra getirilen ata bindi, yelesinden tuttu, dışarıya doğru çevrilmiş topuklarını hayvanın karnına yapıştırdı ve gözlüğünün kaydığını, ellerini atın yelesiyle dizginlerinden ayırmaya gücü yetmediğini duyumsayarak dört nala generalin arkasından ilerledi. Tepeden kurmaylar onu gülümseyerek seyrediyorlardı.